Ayrım 10 Kurtuluş Projesi and the Where Sayfa 105 Uçak gemisinin helikopter pistine iniş yaptık ve bir grup Çinli donanma askeri ilgiyle bizi seyretti. Bu helikoptere uçuş sonrası bakımı yapılmayacaktı. Pilotun camın arkasındaki ters ters onlara baktı, onlar da aynı şekilde ona karşılık verdiler. Ben iner inmez helikopter havalandı, artık Çin'in elindeydi. Bir donanma askeri yanıma gelip onu takip etmemi işaret etti. Kimsenin İngilizce konuşunu sanmıyordum ama fikri kaptı. Beni kuledeki bir kapıya götürdü ve içeri girdik. Koridorlardan, merdivenlerden ve amaçlarına dair en ufak bir fikrimin olmadığı odalardan geçtik. Tüm bu yol boyunca Çinli denizciler merakla beni seyrettiler. En sonunda üzerinde Çince karakterlerin bulunduğu bir kapının önünde durduk. Kapıyı açıp içeriği işaret etti. İçeri girdim ve kapıyı arkamdan kapattı. Rehberlik buraya kadardı. Orası bir konferans odasıydı sanırım. En azından etrafımda 15 kişinin oturduğu koca masadan yola çıkarak yaptığım tahmin bu yöndeydi. Kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi ise Asyalıydı. Bazılarının üzerinde laboratuvar önlükleri vardı, diğerleri takım elbise giyiyordu. Elbette Strat masanın başında oturuyordu. Doktor Grace, yolculuğunuz nasıl geçti? Yolculuğum nasıl mı geçti dedim. Hiçbir bilgi verilmeksizin bir oraya bir buraya çekiş. Strat elini kaldırdı. Nezaketen sordum Doktor Grace. Yolculuğunuzun gerçekten nasıl geçtiği umurumda değil. Ayağa kalkıp diğerlerine hitap etti. Bayanlar ve baylar, bu Amerika Birleşik Devletleri'nden Doktor Ryland Grace, kendisi astrofajı nasıl çoğaltabileceğimizi keşfetti. Masadan şaşkınlık nidaları yükseldi. Adamlardan biri ayağı fırlatıp yoğun bir Alman aksanıyla konuşmaya başladı.
Sen ciddi misin? Strat warum haben Sie?
Nur English diye araya girdi Strat.
Biz bunu niye şimdi öğreniyoruz diye öğrenmek istedi Alman.
Önce teyit etmek istedim. Doktor Grace buraya gelirken teknisyenler onun laboratuvarını toparladılar. Laboratuvarından 4 astrofaj aldılar. Ben ona sadece 3 tane bırakmıştım. Laboratuvar önlüklü ihtiyar bir adam sakin, dinlendirici bir sesle Japonca bir şeyler söyledi. Onun yanında oturan kömür rengi bir takım elbise giyen daha genç Japon adam da söylediklerini tercüme etti.
Doktor Matsuka sürecin ayrıntılı bir tanımını rica ediyor.
Strat bir adım kenara çekilip sandalyesini işaret etti. Doktor lütfen oturun ve bize her şeyi anlatın. Bir dakika dedim. Kim bu insanlar? Beni niye bir Çin uçak gemisine getirdiniz? Siz Skype nedir bilmez misiniz? Bu kurtuluş projesine öncülük etmesi için bir araya getirdiğim üst seviye bilim insanları ve siyasetçilerden oluşan uluslararası bir topluluk. Kurtuluş projesi nedir? Bunun açıklaması vakit alır. Herkes astrofaj bulgularını dinlemek için can atıyor. Bununla başlayalım. Odanın önüne yürüyüp rahatsız hareketlerle masanın başına oturdum. Tüm gözler üzerime döndü. Ben de onlara anlattım. Ahşap dolap deneylerimi anlattım. Tüm testlerimi, her biri için neler yaptığımı ve bu testleri nasıl gerçekleştirdiğimi açıkladım. Sonra da vardığım sonuçları açıklamaya başladım. Onlara astrofajın yaşam döngüsü, bunun nasıl işlediği ve neden böyle olduğu konusundaki hipotezimi anlattım. Odadaki bilim insanları ve siyasetçilerden birkaç soru gelse de genel olarak herkes dinleyip not almakla yetindi. Birkaçının ben anlatırken kulaklarına fısıldayan tercümanları vardı.
Yani böyle dedim, hepsi bu kadar. Yani henüz üzerinde çok test yapılmadı ama oldukça basit görünüyor.
Alman elini kaldırdı.
Astrofajı büyük ölçekte çoğaltmak mümkün olur mu?
Herkes biraz öne eğildi. Belli ki bu çok önemli bir soruydu ve herkesin aklında bu vardı. Odadaki atmosferin ciddiyeti beni biraz şaşırtmıştı. Strat'ın bile normalden fazla ilgili bir hali vardı. Dedi.
Lütfen Bakan Voigt'ın sorusuna cevap ver.
Tabii ki dedim. Neden olmasın ki? Sen olsan bunu nasıl yapardın?
Dirsek şeklinde büyük bir seramik boru yapar, içini karbondioksitle doldururdum sanırım. Borunun bir ucunu kaldırabildiği kadar ısıt ve oraya parlak bir ışık koy. Güneşin manyetik alanını taklit etmek için etrafına bir manyetik bobin sar. Dirseğin diğer ucuna bir kızılötesi yayıcı koyup 4.26 ile 18.31 mikronlarında kızılötesi ışık yayacak şekilde ayarla. Borunun içine becerebildiğin kadar karart. Bu işi çözmedin.
Bu işi nasıl halledecek dedi Strat.
Umut siktim. Astrofaj güneş tarafından enerji depolayacak ve çoğalmaya hazır hale geldiğinde manyetik alanı takip ederek borunun dirseğine gelecekler. Borunun diğer ucundaki kızılötesi ışığı görüp ona yönelecekler. O ışığı görüp karbondioksite maruz kalmaları çoğalmalarını sağlıyor. Sonra da ebeveynle çocuğu tekrar güneş tarafına dönecek. O kadar basit. Siyasetçiye benzeyen bir adam elini kaldırıp bir tür Afrika aksanıyla konuştu.
Bu yöntemle ne kadar astrofaj üretilebilir, bu süreç ne kadar hızlı olur?
Zamanda katlanacaktır dedim, algler ya da bakteriler gibi. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum ama güneşin sönmekte olduğu göz önüne alınırsa bu oldukça çabuk olmalı. Laboratuvar önlüğü giyen bir kadın bu sırada telefondaydı. Telefonunu masaya bıraktıktan sonra yoğun bir Çinli aksanıyla konuştu.
Bilim insanlarımız sonuçlarınızı teyit ettiler.
Bakan Foyk çatık kaşlarla kadına baktı.
Bu süreçten nasıl haberiniz oldu ki? Adam bize daha yeni anlattı.
Muhtemelen casuslar sayesindedir dedi Strat.
Alman burnundan nefes verdi. Siz ne cüretle bizi geride bırakmaya...
Şşş dedi Strat, bunları geçtik. Bayan Z, bizimle paylaşabileceğiniz yeni bilgiler var mı?
Evet dedi, ikiye katlanma süresinin ideal koşullar altında 8 günden biraz daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz.
Bu ne anlama geliyor dedi Afrikalı diplomat, ne kadar üretebiliriz?
Bakalım. Telefonumun hesap makinesini açıp birkaç tuşa bastım. Elimizdeki 150 astrofajla başlarsak ve onları bir sene boyunca çoğaltırsak yıl sonunda elimizde yaklaşık 173 bin kilo astrofaj olur.
Peki bu astrofaj maksimum enerji yoğunluğunda mı olacak? Hepsi çoğalmaya hazır halde mi olacak? Yani istediğiniz şey sanırım buna zenginleştirilmiş astrofaj denebilir.
Evet dedi, bu aradığımız kelime. Mümkün olduğu kadar çok enerji depolamış astrofaj istiyoruz.
Sanırım bu gerçekleştirilebilir dedim.
Önce istediğiniz miktarda astrofaj üretirsiniz, ardından da onları bol bol ısı enerjisine maruz bırakır, ancak karbondioksit spektral izlerini görmelerine izin vermezsiniz. Enerji toplayıp karbondioksit görene kadar oldukları yerde oturacaklardır.
Peki 2 milyon kilo zenginleştirilmiş astrofaja ihtiyacımız olsa dedi diplomat.
Her 8 günde bir ikiye katlanır dedim. 2 milyon kilo da yaklaşık 4 kere katlanmasıyla olur, yani bir ay daha. Parmaklarını birleştirmiş olan bir kadın öne doğru eğildi. Bir şansımız olabilir. Amerikan aksanıyla konuşmuştu.
Ufak bir şans dedi Foykt.
Umut var dedi Japon tercüman. Şüphesiz Doktor Matsuka adına konuşuyordu. Aramızda istişare etmemiz gerekiyor dedi Strat. Sen git biraz dinlen. Dışarıdaki denizci seni yatağına götürecek.
Ama ben kurtuluş projesini öğrenmek istiyorum.
Ah, öğreneceksin, sen hiç merak etme.
14 saat uyudum.
Uçak gemilerinin harika olduğu birçok şey var ama 5 yıldızlı bir otel oldukları söylenemez. Çinliler bana bir sumay kamerasında temiz rahat bir yatak vermişlerdi. Hiç şikayetim yoktu. O kadar yorgundum ki uçuş güvertesinde bile uyuyabilirdim. Uyandığımda aldığımda tuhaf bir şey hissettim. Uzanıp dokunduğumda bunun bir post-it kağıdı olduğunu gördüm. Biri uyurken kafama post-it yapıştırmıştı. Kağıdı alıp üzerinde yazanı okudum.
Ranzanın altındaki spor çantanın içinde temiz kıyafetlerle temizlik malzemeleri var. Temizlendiğinde bu notu herhangi bir denizciye göster. Strat.
Resmen bir baş belası diye mırıldandım. Ranzamdan kalktım. Birkaç subay bana şöyle kısaca baktı ama onun dışında beni görmezden geldiler. Spor çantayı buldum ve notta yazdığı gibi içinde kıyafetler, ağız bakım eşyaları ve sabun vardı. Etrafa bakındım ve bir soyunma odasına giden bir kapı gördüm. Banyoyu kullandım. Gerçi gemi tuvaleti demeliyim, sonuçta bir gemideyim. Sonra da üç erkekle birlikte duş aldım. Kurulanıp Strat'ın bana bıraktığı tulumu giydim. Parlak sarıydı, sırtında Çince bir şeyler yazıyordu ve pantolonun sol bacağında kocaman bir kırmızı şerit vardı. Tahminimce bu benim yabancı bir sivil olduğumu ve belli başlı yerlere girme iznimin olmadığını göstermek içindi. Geçen bir denizciye işaret edip ona notu gösterdim, başıyla onaylayıp onu takip etmemi işaret etti. Önceki gün beni getirdikleri odaya gelene kadar her biri bir diğerine benzeyen dolambaçlı koridorlardan geçirdi beni. İçeri baktığımda Stuart'ı gördüm ve de ekip arkadaşlarını, dünkü topluluğun bir kısmı. Sadece Bakan Voigt, Çinli bilim insanı sanırım ismi Z'ydi ve Rus ordusu üniformalı bir adam. Rus adam da dünkü toplantıda vardı ama konuşmamıştı. Hepsi işlerine yoğunlaşmış görünüyorlardı ve önlerindeki masa kağıtlarla kaplıydı. Ara sıra birbirlerine bir şeyler mırıldanıyorlardı. Aralarındaki ilişkinin doğasını tam olarak bilmiyordum ancak Strat şüphesiz masanın başıydı. Ben içeri girerken Strat kafasını kaldırdı. ''Ah Doktor Grace, dinlenmiş görünüyorsunuz.'' Sol tarafı işaret etti. ''Açık büfede yiyecekler var.'' Gerçekten de vardı. Pilav, buharda pişirilmiş hamur işleri, yağda kızartılmış çubuklar ve koca bir kap kahve. Sabırsızlıkla büfeye gittim, kurt gibi açtım. Konferans masasına dolu bir tabak ve bir bardak kahveyle oturdum. Pekala dedim, pilav dolu ağza, neden bir Çin uçak gemisinde olduğumuzu söyleyecek misin? Bir uçak gemisine ihtiyacım vardı, Çinliler bana bir tane verdiler, yani ödünç verdiler diyelim. Höpürdeterek kahvemi yudumladım. Eskiden olsa böyle bir cümle karşısında afallayıp kalırdım ama işte artık değil. Ticari uçuşlar çok vakit alıyor ve sık sık gecikmeler yaşanabiliyor dedi. Askeri uçaklar istedikleri zaman uçabiliyorlar ve süpersonik hızla seyahat ediyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki uzmanları hiçbir gecikme olmaksızın aynı odaya toplayabilmem gerek benim. Bayan Strat aşırı derecede ikna edici olabiliyor dedi Bakan Voigt. Ağzıma biraz daha yiyecek tıktım. Ona bu yetkiyi tanıyanların suçu dedim. Voigt kıkırdadı. Aslına bakarsanız ben de o kararın bir parçasıydım. Ben Almanya'nın dışişleri bakanıyım. Çiğnemeye ara verdim. Vay be demeyi başardım. Ağzımdakini yuttum. Tanıştığım en yüksek rütbeli kişi sizsiniz. Hayır değilim. Strat'ı işaret etti. Strat önüme bir kağıt koydu. Kurtuluş projesine yol açan şey buydu. Ona gösteriyor musun dedi Voigt hemen mi? Ona yetki tanınmadan. Strat bir elini omzuma yerleştirdi. Doktor Ryland Grace, size kurtuluş projesine dair tüm bilgiler için en üst yetkiyi tanıyorum. Ben bunu mu dedim dedi Voigt. Bunun için belirli süreçler ve geçmiş sorgulamaları... ''Vakit yok.'' dedi Strat. ''Bunların hiçbirine ayıracak vaktimiz yok. Beni bu yüzden başa getirdiniz. Hız!'' Bana dönüp parmağıyla kağıda vurdu. ''Bunlar dünyanın dört bir yanındaki amatör astronomların bulguları. Çok önemli bir şeyi gösteriyor.'' Sayfada sütun sütun rakamlar vardı. Sütunların başlıklarını fark ettim. ''Alpha Centauri, Sirius, Luiten 726'ya 8'' diye devam ediyordu. ''Yıldızlar mı?'' dedi. ''Bunlar yerel kümemizdeki yıldızlar. Hem bir dakika, amatör astronomlar mı dedin az önce?'' ''Alman Dışişleri Bakanı'na emir verebiliyorsan neden senin için çalışan profesyonel astronomların yok?'' ''Var'' dedi Sırat ''ama bu son yıllarda toplanılan tarihi veri. Profesyonel astronomlar yerel yıldızlar üzerine çalışmıyorlar. Daha uzaktaki şeyleri gözlüyorlar. Yerel kümeyi seyredenler amatör astronomlar.'' Tren meraklıları gibi. Kendi mahallelerini inceleyen meraklılar, kimilerinin on binlerce dolarlık ekipmanları var. Kağıdı elime aldım. Peki buna niye bakıyorum o zaman? Aydınlatma verileri, amatörlerin oluşturduğu binlerce veri öbeği standartlaştırıldı ve bilinen hava ve görünürlük koşulları bağlamında düzeltildi. İşin içinde süper bilgisayarlar vardı. Sonuç şu: sönükleşen tek yıldız güneşimiz değil. Gerçekten mi dedim? Ah bu çok mantıklı. Astrofaj ışık hızının 0.92 katında hareket edebiliyor. Metabolizmasını yavaşlatıp yeterince hayatta kalabilirse komşu yıldızlara da bulaşabilir. Sporla yayılıyor bir küf gibi. Yıldızdan yıldıza geçiyor. Teorimiz bu yönde, evet dedi Strat. Bu veriler 10 yıllar önceye gidiyor. Çok güvenilir değiller ancak trendler görülebiliyor. NASA geriye dönük olarak...
Bir dakika, NASA mı dedin?
Birleşik Devletler Ulusal Güvenlik Ajansı olan NSA mı?
Dünyadaki en iyi süper bilgisayarlardan bazılarına sahipler. Süper bilgisayarları ve mühendislerinin astrofajın galakside nasıl göç edebildiğine dair her türlü senaryoyu hesaplamalarına ihtiyacım vardı.
Konuya dönelim. Bu yerel yıldızlar 10 yıllardır sönükleşiyorlar ve sönükleşme hızları katlanarak artıyor. Güneş'te gözlemlediğimiz gibi...
Bana başka bir kağıt uzattı. Üzerinde çizgilerle birleştirilmiş bir sürü nokta vardı. Her noktanın üzerinde bir yıldızın ismi bulunuyordu.
Işık hızı sebebiyle sönükleşmeye dair gözlemlerimizin yıldızların uzaklıklarına göre vesaire düzenlenmesi gerekti. Ama yıldızdan yıldıza enfeksiyonun açık bir örüntüsü mevcut. Hangi yıldızın ne zaman enfekte olduğunu ve ona astrofajı hangi yıldızın bulaştırdığını biliyoruz. Güneşimizi enfekte eden yıldız WISE 0855-0714 ismindeki bir yıldız. O yıldızı Sirius'u da Epsilon Eridani enfekte etmiş. Orada izi kaybettik.
Haritaya göz attım. WISE 0855-0714 aynı zamanda Wolf 359'u, Lalande 211-85'i ve Ross 128'i de enfekte etmiş.
Evet, her yıldız eninde sonunda tüm komşularını enfekte ediyor. Verilerimize dayanarak astrofajın 8 ışık yılının biraz altında bir maksimum menzili olduğunu düşünüyoruz. Enfekte bir yıldızın o menzilinde her bir yıldız eninde sonunda enfekte olacak.
Verilere baktım. Neden 8 ışık yılı, neden daha fazla değil ya da daha az?
En iyi tahminimiz astrofajın bir yıldızdan uzakta en fazla bu kadar süre hayatta kalabildiği ve o süre içerisinde 8 ışık yılı kadar mesafe kat edebildiği yönünde.
Evrimsel açıdan bu dediğin mantıklı dedim. Çoğu yıldızdan 8 ışık yıllık menzilinde başka yıldızlar mevcut. Bu yüzden sporla çoğalırken astrofajın bu kadar mesafe için evrimleşmesi gerekmiş.
Muhtemelen dedi Strat.
Bu yıldızların sönükleştiğini kimse fark etmedi mi dedim.
Sönükleşmeleri sona ermeden önce sadece %10 civarında sönükleşiyorlar. Nedenini bilmiyoruz. Çıplak göze görülecek bir miktar değil. Ancak
bizim güneşimiz %10 civarında sönükleşirse hepimiz ölürüz dedim.
Doğru.
Z masada öne eğildi. Duruşu aşırı derecede düzgündü.
Bayan Strat size en önemli kızımdan henüz bahsetmedi.
Rus adam başıyla onayladı. Onun hareket ettiğini ilk kez görmüştüm. Zıy konuşmaya devam etti.
Tau Ceti'nin ne olduğunu biliyor musunuz?
Biliyor muyum dedim. Yani bir yıldız olduğunu biliyorum. Yaklaşık 12 ışık yılı uzaktaydı sanırım.
11,9 dedi Zıy. Çok iyi, çoğu insan bunu bilmezdi.
Ben lisede fen öğretiyorum dedim. İnsan öğreniyor böyle şeyleri. Z ile Rus adam birbirlerine şaşkın şaşkın baktılar, sonra da Strat'a döndüler. Strat da onlara baktı. Ondan daha fazlası.
Z soğukkanlılığını geri kazandı. Çok fazla bir şey kaybettiği de söylenemezdi zaten. Her halükarda Tau Ceti enfekte olan yıldız kümesinin içerisinde bulunuyor. Hatta tam olarak merkezinde.
Tamam dedim. Bu yıldızı özel kılan bir şey olduğunu hissediyorum.
Enfekte değil dedi Z. Etrafındaki her yıldız enfekte. Tau Ceti'nin 8 ışık yılı menzilinin içerisinde 2 adet fazlasıyla enfekte yıldız mevcut. Ancak Tau Ceti etkilenmemiş vaziyette.
Neden?
Strat kağıtlarını karıştırdı. Biz de bunu öğrenmek istiyoruz. O yüzden bir gemi inşa edip oraya göndereceğiz.
Hıhladım. Ha deyince bir yıldızlar arası gemi inşa edemezsiniz. O teknolojiye sahip değiliz. O teknolojiye daha yaklaşmadık bile.
Rus adam ilk kez konuştu.
Aslına bakarsan arkadaşım sahibiz.
Strat Rus adamı işaret etti. Doktor Komarov.
Lütfen bana Dimitri de dedi adam.
Dimitri Rusya Federasyonu'nun astrofaj araştırmasının başı dedi.
Tanıştığımıza memnun oldum dedi. Yıldızlar arası seyahat edebileceğimizi bildirmekten mutluluk duyarım.
Hayır edemeyiz dedim. Kimseye açıklamadığınız bir uzaylı gemisi yoksa tabii.
Bir bakıma var dedi. Bir sürü uzaylı gemimiz var. Onlara astrofaj diyoruz. Anlıyor musun? Grubum astrofajın enerji yönetimi üzerine çalışıyor. Bu oldukça ilginç.
Anında odadaki diğer her şeyi unutuverdim. Ah tanrım, ne olur ısının nereye gittiğini anladığınızı söyleyin. Isı enerjisini ne yaptığını bir türlü çözemedim ben.
Bunu çözdük evet dedi Dimitri. Lazerlerle oldukça aydınlatıcı bir deneydi.
Kelime oyunu mu yaptın?
Evet, güzeldi. İkimiz de güldük. Strat ters ters bize baktı. Dimitri boğazını temizledi. Evet, tek bir astrofaj hücresine 1 kW'lık bir lazer tuttuk. Her zamanki gibi vücut ısısı yükselmedi. Ama 25 dakikanın ardından ışığı yansıtmaya başladı. Küçük astrofajımız doymuştu. İyi misin? 1,5 megajüllük ışık enerjisi tüketmişti. Daha fazla istemiyordu. Ama bu çok fazla enerji. Tüm bu enerjiyi nereye koydu?
Masaya biraz fazla eğiliyordum ama kendime hakim olamıyordum. Nereye?
Astrofaj hücresini deneyden hem önce hem de sonra ölçtük tabii.
Tabii.
Astrofaj hücresi şimdi 17 nanogram daha ağır. Bunun nereye gittiğini anlıyorsun.
Hayır olamaz. Bu ağırlığı havadaki tepkimelerden falan kazanmış olmalı.
Hayır, hücre hava boşluğundaydı tabii ki.
Aman tanrım. Mutluluktan havaya uçmuştum. 17 nanogram çarpı 9 çarpı 10 üzeri 16 1,5 megajül. Sandalyeme gömüldüm. Tanrım, yani gerçekten?
Vay be. Ben de böyle hissettim, evet.
10. ayrımın sonu. Sayfa 116.